Ayrım 19, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 227. Einar Forsberg öyle çok tecrübeli biri değildi. 48 yaşındaydı. Çukura kaçmış mavi gözleri, yeni alınmış Dior gözlükleri ve kahverengi Manchester ceketiyle bir entelektüel havası vardı. Ama biraz konuştuğunda düşüncelerinin kıvraklık ve yaratıcılıktan yoksun olduğu hemen açığa çıkıyordu. Bilgisizliğini basmak alıp inanç ve fikirlerle gizlemeye çalışıyordu. Üstelik psikoloji diplomasını alalı daha 2 sene olmuştu. Daha önce lisede jimnastik öğretmeniydi. Eski öğrencileri de nasıl biriydi diye sorulursa herhalde hep bir ağızdan ''Silentium, sığırlar'' yani ''Susun yaratıklarım'' diye bağıracaklardı. Sınıfı susturmak için yarı şaka yarı ciddi böyle bağırıyor ve bunu bir marifet sanıyordu. Sevilen bir öğretmen değilse de disiplin sağlamayı biliyordu. Bu nedenle psikolojik yeteneklerinin olduğuna inanıyor, bu yeteneklerini başka bir alanda değerlendirmenin yollarını arıyordu. Bir yıl önce Svea Wagen Caddesi üzerindeki Oden Çocuk ve Gençlik Kliniğinde çalışmaya başlamıştı. Çocuklarının psikolojik krizleriyle baş edemeyen anne babaların başvurduğu acil vakalara bakan bir klinikti. Çalıştığı her iş yerini coşkuyla savunmayı alışkanlık edinen Einar bile kliniğin aksadığını görebiliyordu. Daha çok kriz yönetimine ağırlık veriliyor, uzun vadeli çözümler düşünülmüyordu. Evlerinde yaşadıkları sarsıcı olaylardan sonra getiriliyordu çocuklar buraya. Bütün vakitlerini çocukların o an yaşadıkları psikolojik çöküntü ve saldırgan davranışlarına çözüm bulmaya ayıran psikologların sorunların geri planını araştırmaya vakitleri kalmıyordu. Yine de bir işe yaradığını düşünüyordu Einar. Özellikle de otoriter bir öğretmen gibi davranarak histerik gençleri susturmaya başardığı ya da klinik dışında ortaya çıkan kritik durumlara müdahale ettiğinde. Polislerle çalışmayı seviyordu. Dramatik olayların yarattığı heyecanı ve sonrasında ortaya çıkan sükuneti seviyordu. Gece nöbetindeyken Saltsjöbaden'deki eve çağrıldığında çok heyecanlanmıştı. Hollywood havasında bir şeyler sezmişti. İsveçli bir araştırmacı öldürülmüştü. Tek şahit 8 yaşındaki çocuğuydu. Einar'dan başka hiç kimse dilini çözemezdi çocuğun. Olay yerine giderken dikiz aynasına bakarak defalarca saçını ve gözlüğünü düzeltmişti. İşin inceliklerine vakıf, önemli bir şahsiyet pozları takınarak sükse yapmaya hazırlanmış ama umduğu gibi olmamıştı. Her şeyden önce çocuğun durumunu anlayamamıştı. Pes etmeyip bütün gözlerin üzerine çevrildiği uzman havalarını sürdürmüştü yine de. Polisler çocuğu nasıl sorgulamaları gerektiğini sorduklarında bu konuda hiçbir bilgisi olmamasına karşın verdiği cevabın saygıyla karşılanması gururunu okşayıp cesaretini arttırmıştı. Polislere yardımcı olabilmek için elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Ama en sonunda çocuğun infantil otizmden muzdarip olduğunu, hiç konuşmadığını, hatta dış dünyaya kapalı olduğunu öğrenmiş ve şu an hiçbir şey yapamayız demişti. Anlama yeteneği fazlasıyla zayıf. Bir psikolog olarak her şeyden önce çocuğun sağlığını düşünmeliyim. Polisler onu ciddiyetle dinlemişler ve çocuğu annesine götürmesine müsaade etmişlerdi. İşte bu büyük ikramiyeydi Einar için. Çocuğun annesi sanatçı Hanna Balder'e hayrandı. İsyankarlar filmini gördüğü günden beri ne kalçalarını ne de uzun bacaklarını unutmuştu. Şimdi birazcık yaşlanmış olsa da hala çekiciydi Hanna. Üstelik yeni kocasının lanet biri olduğunu biliyordu Einar. İlgili, alçak gönüllü ve çekici görünmek için elinden geleni yapmıştı. Kendisiyle gurur duyuyordu. Çocuk rahatsız bir ifadeyle siyah beyaz kareler yapmaya başlayınca hemen teşhis koymuştu. Zararlı davranış. İstem dışı takıntılı hareketler yapan otistik çocuklardan da August. Çocuğun resim yapmasına hemen engel olunmalıydı. Ama çocuk umduğunun aksine verdiği emirleri memnuniyetle kabullenmemişti. Ama ne gam, karşı konulmaz otoriter bir erkek gibi hissediyordu kendini. Hazır başlamışken isyankarların Hanna'sına övgüler yağdırmayı da düşünmüş ama durumun uygun olmayacağını düşünerek vazgeçmişti. Belki vazgeçmemeliydi. Öğle üzeriydi. Aynar eve yeni gelmişti. Banyoya girmiş, elektrikli diş fırçasıyla dişlerini fırçalamaya hazırlanıyordu. Kendini çok bitkin hissediyordu. Telefonu çaldı. Önce sinirlendi, sonra gülümsedi. Hanna Balder arıyordu. "Forsberg," dedi havalı bir sesle. "Alo." Telaşlı ve öfkeliydi Hanna. Ne olduğunu hemen anlayamadı Forsberg. "August diyorum," dedi Hanna. "August." "Nesi var?" "Satranç tahtası kareleri çizmekte ısrar ediyor ama siz engellememi söylemiştiniz."
"Evet evet, engellenmesi gereken takıntılı hareket ama sakin olun."
"Ne demek sakin ol ya? Nasıl sakin olurum?"
"Çocuk için sakin olmalısınız."
"Baş edemiyorum, bağırıyor, kendini yerden yere atıyor. Yardım edeceğinizi söylemiştiniz."
"Öyle," dedi tereddütle, sonra sanki bir zafer kazanmış gibi yüzü ışıdı. "Tabii ederiz. Oden'de hemen bir yer ayırtmalarını söyleyeceğim."
"Peki bu ona ihanet etmek değil mi?"
"Aksine ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyorsunuz. Kişisel yetkilerimi kullanıp istediğiniz zaman ziyaret etmenizi sağlayacağım."
"İyi, öyle diyorsanız."
"Kesinlikle en doğrusu bu."
"Hemen gelebilir misiniz?"
"Mümkün olan en kısa zamanda," dedi. Ama önce şöyle bir süslenecekti. Arkasından işi sağlama almak için ekledi. "İsyankarlar da size nasıl hayran olduğumu söylemiş miydim?"
William Bork restorana Ove'den önce gelip menüdeki en pahalı şeyleri ısmarlamıştı. Marina edilmis dil balığı ve bir kadeh puili fiume. Buna hiç şaşırmadı Ove. Yemeğe davet ettiği muhabirlerin fırsatı iyi değerlendirdiklerini bilirdi. Onu şaşırtan şey William'ın sanki para ve iktidarın efendisi Ove değil de kendisiymiş gibi davranmasıydı. Buna gıcık oldu. Niçin maaş artışından da söz etmişti ki? Keşke biraz kıvrandırsaydı, biraz terletse, yalakalık yaptırsaydı.
"Küçük bir kuş milenyumda sorunlarınızın olduğunu fısıldadı kulağıma," dedi William.
"Bir tokat atıp şu yüzündeki sırıtmayı silsem mi?" diye düşündü Ove.
"Yanlış duymuşsun," dedi mesafeli bir ifadeyle.
"Öyle mi?"
"Durum kontrolümüz altında."
"Nasıl kontrolünüz altında, sorabilir miyim?"
"Eğer yazı işlerindekiler değişikliğe razı olurlar ve sorunlarının kaynağını anladıklarını gösterirlerse dergiyi destekleyeceğiz."
"Ya dediklerin olmazsa?"
"Biz çekiliriz. Milenyumda birkaç aydan fazla dayanamaz. Tabii çok acı bir şey ama maalesef pazar bu. Milenyumdan iyi dergiler bile iflas etti. Bizim için önemsiz bir yatırımdı. Onsuz da yaşayabiliriz."
"Skip the bullshit. Dipnot saçmalamayı kes. Ove, senin için bir prestij sorunu olduğunu biliyorum."
"Yalnızca iş."
"Mikael Blomkvist'i yazı işlerinden şutlamaya çalıştığınızı duydum."
"Onu Londra'ya göndermeyi düşünüyoruz."
"Biraz iğrençlik edip nedeninizi sorabilir miyim?"
"Ona çok iyi bir teklifte bulunduk," diye devam etti Ove.
Savunmaya geçtiğini düşünerek canı sıkıldı. Neredeyse buraya gelme nedenini unutmaya başlamıştı. "Bunun için sizi kınayacak değilim," diye devam etti William Bork. "Bana sorarsanız Çin'e bile postalayabilirsiniz. Ama Mikael Blomkvist, Franz Balder olayıyla böylesine görkemli dönüş yaparken biraz zor olmaz mı?"
"Niçin görkemli bir dönüş yapsın ki? Hani işi bitmişti ya, sen böyle yazmamış mıydın? Üstelik gayet başarılıydın," dedi o ve alaycı bir tarzla.
"Eh, biraz yardım aldım ya ondan," dedi William imalı bir ifadeyle.
"O dediğin yardım kesinlikle benden gelmedi. Bunu hemen söyleyeyim. Ben o yazıdan nefret ettim. Çok boktan, sübjektif bir yazıydı. O kampanyanın ardındaki kişinin Thorvald Serner olduğunu gayet iyi biliyorsun."
"Ama gelişmelere karşı koyamıyorsun, öyle mi?"
"Beni iyi dinle William. Mikael Blomkvist'e sonsuz saygım var benim."
"Bana politika yapma Ove." Ove bu politika lafını William'a yedirmeye karar verdi.
"Ben açık ve dürüstüm," dedi. "Mikael'in muhteşem bir gazeteci olduğunu düşündüm hep. Senden de senin kuşağındaki diğer gazetecilerden de çok farklı kalibrede biri."
"Öyle mi?" dedi William Bork. Süngüsü düşmüştü. Ove kendini biraz daha iyi hissetti.
"Aynen öyle. Onca sahtekarlığı ortaya çıkarıp teşhir ettiği için Mikael Blomkvist'e minnet duymalıyız. Bütün samimiyetimle her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Ama üzülerek belirtmek isterim ki benim işim geçmişe bakıp nostalji yapmak değil. Blomqvist'in zamana ayak uyduramadığı yönündeki fikrine maalesef katılıyorum. Milenyumun yenilenmesinin önünde engel oluşturuyor.
Doğru, doğru.
İşte bu nedenle o kadar fazla manşete çıkmaması gerek.
Pozitif anlamda diyorsun.
Haydi öyle diyelim dedi Ove. Seni bunun için yemeğe davet ettim.
Teşekkür ederim. Sanırım yapabileceğim iyi bir şeyler var. Bugün eski squash arkadaşlarımdan birinden bir telefon aldım.
William Borg ilk baştaki havasına dönmeye çalışıyordu.
Kim bu arkadaş?
Richard Ekström, başsavcı. Balder cinayetinin hazırlık soruşturmasını yürütüyor. Blomqvist hayranları kulübünden değil.
Şu Zalachenko olayından dolayı değil mi?
Öyle. Blomqvist adamın ayağına dolaşıp planlarını bozdu. Şimdi de ayağına dolaşacağından korkuyor. Daha doğrusu dolaştı bile.
Nasıl yani?
Blomqvist bildiği her şeyi söylemiyor. Balder'le ölmeden hemen önce konuştu. Ayrıca katilin yüzünü de gördü. Buna rağmen sorguda çok az şey söylemiş. Ekström önemli şeyleri haberine sakladığını düşünüyor.
İlginç.
Değil mi ya? Basın tarafından iyice aşağılandıktan sonra tekrar itibar elde etmek için canhıraş atlatma haber peşine düşen, bunun için bir katilin kaçmasına yardımcı olacak kadar gözü dönmüş birinden bahsediyoruz. Dergisi ekonomik krize girdiğinde toplumsal sorumluluklarını denize atan eski bir yıldız gazeteciden. Ve tam şimdi Serner Medya grubunun redaksiyondan şutlamak istediğini öğrendiğimiz birinden. Böyle birinin kontrolünü kaybetmesi tuhaf mı?
Ne düşündüğünü anladım. Yazmak istediğin bir şeyler mi var?
Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam. Blomqvist'le benim iki ayrı köşede durduğumuzu herkes bilir. En iyisi habercilere sızdırmak. Sonra da yazdıkları haberlere sizin gazetelerin baş makaleleriyle destek çıkmak. Richard Ekström size iyi alıntılar verecektir.
Dedi Ove. Stureplan meydanına baktı. Parlak kırmızı paltolu, uzun kızıl saçlı bir kadına takıldı gözü. O gün ilk defa içten bir gülümseme yerleşti yüzüne.
Fena bir fikre benzemiyor dedi ve bir kadeh şarap ısmarladı.
Mikael Blomqvist, Hornsgatan'daki Maria Torget'e doğru yürüyordu. Maria Magdalena Kilisesi'nin önünde motor kaputu bükülmüş bir yük minibüsü, yanında da ellerini kollarını sallayarak ağız dalışı yapan iki kişi vardı. Çevredeki herkesin ilgisini çekmesine rağmen Mikael şöyle bir bakıp geçti. Onun aklında Balder'in oğlu vardı. Saltsio Baden'deki o büyük evin ikinci katında elini İran halısının üzerinde nasıl dolaştırdığını düşünüyordu. Beyazdı eli, parmaklarında sırtında boya ve mürekkep lekeleri vardı. Sanki havaya çok detaylı bir şeyler çiziyordu. Yoksa öyle değil miydi? Bütün bir sahne bambaşka bir ışıkla geldi gözlerinin önüne. Farah Şarif'in yanında aklına gelen şeyi hatırladı. Resimleri Frans Balder çizmemişti belki de. Belki çocuğun fark edilmemiş büyük bir yeteneği vardı, şaşırmazdı buna. Daha ilk karşılaşmalarında özel bir çocuk olduğunu hissetmişti. Yatak odasında babasının cesedinin yanında oturmuş, yatağın kenarıyla duvara çarpıyordu bedenini. Maria Torget'ten geçerken tuhaf bir fikre kapıldı Mikael. Belki biraz zorlama bir fikirdi ama zihnini kurcalıyordu işte. Götgatsbalkan'ın başına geldiğinde durdu. Merakını gidermeliydi. Telefonunu çıkardı ve Hanna Balder'in telefon numarasını araştırdı. Numara gizliydi. Millennium'un telefon listesinde bulunma ihtimali de yoktu. Ne yapacaktı? Aklına Freya Brandy'den geldi. Expressen gazetesinin magazin sayfasını hazırlıyordu Freya. Saygıdeğer bir topluluğun saygıdeğer haberlerini yaptığı söylenemezdi. Boşanmalar, kaçamak aşklar, saray dedikoduları. Ama uyanık, çenesi kuvvetli bir kızdı. Buluştuklarında iyi eğlenirlerdi. Freya'yı aradı, meşguldü tabii. Akşam gazetesi muhabirlerinin telefonlarını ellerinden bıraktıkları mı vardı? Sürekli zamanla yarışıyor, dışarı çıkıp da bu işin aslı neymiş diye araştırma yapmaya vakit bulamıyorlardı. Oturdukları yerden tükürüyorlardı yazılarını. En sonunda ulaşabildi. Küçük bir sevinç çığlığı atarak açtı Freya telefonunu.
Mikael, bu ne şeref? Yoksa uzun zamandır beklediğim atlatma haberi vermek için mi aradın?
Üzgünüm, sen bana bir şey vereceksin. Bir telefon numarasıyla adrese ihtiyacım var.
Peki karşılığında ne alacağım? Belki bu gece yaşadıklarından küçük bir alıntı, ne dersin?
Sana yalnızca mesleki öğüt verebilirim.
Neymiş o?
Boş şeyler yazmayı bırak.
Hah, dolu şeyler yazan muhabirlerin aradığı telefon numaralarını kim verecek o zaman? Kimi arıyorsun?
Hanna Balder.
Niye aradığını tahmin edebiliyorum. Erkek arkadaşı dün zil zurnaymış. Yukarıda karşılaştınız mı?
Zarf atmayı bırak şimdi. Kadın nerede oturuyor?
Torskaya'dan 40. Hepsi bu mu?
Boş şeyler konusunda sıkı bir belleğim var. Bekle biraz. Kapı numarasıyla telefon numarasını da vereceğim. Teşekkürler.
Ama baksana.
Evet.
Onu tek arayan sen değilsin. Bizim av köpeklerimiz de peşindeler. Telefonlara cevap vermediğini biliyorum.
Akıllı kadın.
Mikael bir süre caddede kımıldamadan durdu. Ne yapacağından emin değildi. Hiç hoşlanmadığı bir durumdu. Akşam gazetelerinin muhabirleriyle birlikte talihsiz bir annenin peşine düşmek ona göre bir şey değildi. Yine de bir taksi çevirip Vas Hastan'a sürmesini söyledi. Hanna Balder oğlu ve Aynar Forsberg'e eşlik ederek Oden Çocuk ve Gençlik Kliniği'ne gelmişti. İki büyük dairenin birleşiminden oluşan bir yerde, içi zevkli döşenmişti, güzel bir bahçeye bitişikti ama yine de birazcık cezaevi havası vardı. Belki de uzun koridorlar, koridorlar boyunca sıralanan kapalı kapılar, asık suratlı tetikte beklermiş gibi duran personeldi bunun nedeni. Sorumluluklarını üstlendikleri çocuklara şüpheyle bakıyorlardı. Kliniğin müdürü Torkel Linden, kısa boylu, otistik çocuklar konusunda son derece tecrübeli olduğunu iddia eden, kendini beğenmişim biriydi. Güvenilebilir adam izlenimi yaratmaya çalışıyordu ama August'a yaklaşım tarzını hiç sevmedi Hanna. Özellikle de klinikteki yaş dağılımından rahatsız olmuştu. Onlu yaşlarını aşmış çocuklarla çok daha küçük yaştakiler iç içeydi. Pişman olmak için biraz geç kalmıştı Hanna. Eve dönerken uzun süre kalmayacak diye kendini avutmaya çalıştı. Belki akşam gidip alırdı oğlunu. Lasse'yi, sarhoşluklarını, onu terk edip hayatına çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyordu. Asansörden çıktığında ürperdi. Kapısının önünde merdivenlere oturmuş, elindeki not defterine bir şeyler yazan bir adam vardı. Çekici bir adamdı. Kalkıp kendisini selamladığında tanıdı onu. Mikael Blomqvist. Felaket bir korkuya kapıldı. Belki yaşadığı ağır suçluluk duygusundandı. Mikael onu teşhir edecekti. Tabii yalnızca kuruntuydu bunlar. Mahcup bir ifadeyle gülümsedi Mikael. Hatta rahatsız ettiği için iki defa özür diledi. Hanna rahat bir nefes aldı. O da Mikael hayranlarındandı aslında. Yorum yapmak istemiyorum dedi ama ses tonu tersini söylüyordu.
Yorum peşinde değilim dedi Mikael.
Lasse ile Mikael'in cinayet gecesi birlikte ya da aynı zamanda Frans'ın evine gittikleri geldi aklına Hanna'nın. İkisinin arasında nasıl bir bağ olabilirdi ki? Birbirlerinin tam zıddıydılar.
Lasse'yi mi arıyorsun?
Yalnızca August'un yaptığı resimler üzerine konuşacaktım dedi Mikael.
Hanna biraz paniğe kapıldı. Mikael'in içeri girmesine izin verdi yine de. Tabii çok dikkatsiz bir davranıştı. Lasse ayılmak için yakınlardaki uyduruk lokantalardan birine gitmişti. Her an gelebilirdi. Mikael gibi bir gazeteciyi evinde görürse çıldırırdı. Ama endişelendiği kadar meraklanmıştı da Hanna. August'un çizdiği resimlerden nasıl haberi olmuştu Blomqvist'in? Mikael'i oturma odasına buyur edip mutfağa giren Hanna, bir tepsiye koyduğu iki bardak çay ve bir tabak kurabiye ile geri döndü.
Çok önemli bir şey olmasa sizi rahatsız etmezdim.
Rahatsız etmiyorsunuz dedi Hanna.
Biliyorsunuz gece August'la karşılaştım. Aklımı kurcalayan bir şey var.
Ne?
O zaman anlayamamıştım dedi Mikael ama bize bir şey söylemeye çalıştığı duygusuna kapıldım. Sonra bunu çizerek yapmak istediği fikrine vardım. Eliyle bunu işaret etmeye çalışıyordu.
Böyle bir takıntısı var.
Yani evde de devam mı etti?
Hem de nasıl? Daha eve girer girmez işe koyuldu. Manik bir haldeydi. Gerçekten fantastikti. Yüzü alev alev oldu. Nefesi koyulaştı. Onu eve getiren psikolog hemen durmasını istedi. Takıntılı, zararlı hareketmiş yaptı.
Ne çizdi August?
Özel bir şey değil, hem de hiç. Sanırım yapbozlarından etkilendi. Ama çok ustaca çizdi. Gölgeler, perspektif, her şey çok ustacaydı.
Ama ne çizdi?
Kareler.
Ne tür kareler?
Sanırım satranç tahtası kareleri.
Mikael Blomqvist'in gözünde heyecanlı bir ışık parladı. Yalnızca satranç tahtası kareleri mi dedi, başka bir şey çizmedi mi?
Aynaları da dedi Hanna, aynalardan yansıyan satranç kareleri.
Siz hiç Frans'ın evine gittiniz mi diye sordu Mikael.
Niçin merak ettiniz ki?
Çünkü öldürüldüğü yatak odasının zemini satranç tahtası gibi ve gardırop kapaklarının aynalarında yansıyor.
Ah hayır.
Ne oldu?
Şey,
bir pişmanlık dalgasına yakalandı.
August'un son çizdiği resimde karelerin içinden çıkar gibi korkunç bir gölge vardı.
Resim burada mı?
Evet ama hayır.
Nasıl hayır?
Korkarım attım.
Olamaz.
Belki.
Belki ne?
Belki hala çöp kutusundadır.
19. ayrımın sonu. Sayfa 239.